Ayrım 75 sayfa 986. 2. Komutanlarını yitirmiş olan esir karşılama birliği, Boyut ve Şanguanyan ile birlikte Daze Dağı'na vardıklarında düşman ordusu da çetin bir mücadeleye girdi. Gecenin bir körü olmuştu ve şiddetli yağmur yağıyordu. Arada çakan mavi şimşekler kumlu toprağın üzerinde uzanan uçsuz bucaksız üzüm bağlarını aydınlatıyordu. Karşılaşan iki birlik birbirlerinin yüzlerini önce el fenerlerinin zayıf ışığı içinde gördüler birkaç saniye. Ardından çakan şimşek hepsinin o solgun ve dehşet içindeki yüzlerini aydınlattı. Hemen ardından sonsuz bir karanlık çöktü üzerlerine. İki taraf karşılıklı ateş etmeye başlamadan önce kısa bir süre şaşkınlık içinde kala kaldı. Yaralananlar inleyerek çamurun içine diz çöktü. Namlulardan koyu kırmızı alevler çıktı. Silah sesleri ıslak ıslak yankılandı. Ateş içinde kalan ıslak çam ağaçlarının yanık kokusu yayıldı havaya. O hengamede biri tarafından itilen Niyandi başını bir asma dalına çarptı. Alnına çarpan asma dalı gözlerinde yıldızlar uçuşturdu. Bobit'in yüksek sesle bir şeyler söylediğini duydu. Ardından bir şimşek çakımı arasında onun o aralanmış büyük bacaklarını gördü. Şaşkın bir katır gibi koşturuyordu. Antal bacakları yeri döverken etrafa yağ gibi çamur sıçratıyordu. Başını yukarı kaldırıp at yedisini andıran saçlarını geriye attı. Esir karşılama birliğindekiler bağırıyordu. Esirler kaçıyor, yine şimşek çakınca Bobit'in bir asma dalının üzerinden çıldırmış bir at gibi sıçradığını gördü. Küçük bir kuş sürüsünü andıran mermiler Bobit'in önünde ve arkasında cıvıldaşarak dans ediyordu. Mermilerden biri isabet etmiş olacak altıncı ablam, Bobit'in bir asma yılanının üzerine düştüğünü gördü. Esir karşılama birliğinden birkaç kişi demir bir süpürge gibi öne atılıp birkaç kahraman esiri durmadan çakan şimşeklerin aydınlattığı koyu mavilikte delik dişik etti. Altıncı ablam ağlamaya başladı. Bobit. Altıncı ablam onun öldüğünü sanıyordu ama Bobit ölmemişti. Asma yığının içinde ayağa kalktı. Çıldırmış bir at gibi asma dallarının üzerinden sıçrayarak karanlığın içinde kayboldu. Altıncı ablam durmadan çakan şimşeğin aydınlığında yağmurun içinde inci taneleri gibi yere dökülen üzümlerin asılı olduğu dalların hızla büyüyüp bir anda iç içe geçtiklerini gördü. Düşman taraflar bir süre daha ateş ettikten sonra karşılıklı geri çekildiler. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Çatışma rüzgar gibi gelmiş ve yine rüzgar gibi gitmişti. Altıncı ablam bir çatışma yaşandığını ancak nemli havadaki borut kokusunu alınca anlayabildi. Bir çardağın altında hareket etmeye bile cesaret edemeden uzun süre bekledi. Yağmur damlalarının asma yapraklarına düşerken çıkardığı sesleri, şimşeklerin çıkardığı ölümcül ıslıkları ve nehrin uzaktan gelen kükremelerini dinliyordu. Korkunç bir çığlık atan Ağustos böceği birbirine geçmiş asma dallardan birine sıçradı. Dala çarpınca ağaca sanki bir taş atılmış gibi tok bir ses çıktı. Uçurumun kenarından esen rüzgar yol boyunca su tanelerini bırakıyordu. Asmaların üzerinde asılı olan yarı olgunlaşmış üzüm tanelerinden serin ama acı bir koku yayılıyordu. Altıncı ablam çardağın altından çıkıp sarı saçlı kocası Bobit'i aramaya koyuldu. Esir karşılama birliğindekileri üzerine çekeceğinden korktuğundan başlarda alçak sesle bağırdı. Bir süre sonra kendi cevap verenin sadece yağmurun kasvetli sesi olduğunu anlayınca boğazı yırtılırcasına bağırmaya başladı. Bobit, Bobit, Bobit. Üç kere Bobit diye seslenince gözyaşları pınar gibi aktı. Altıncı ablam, Çin'in ilk şaraphanesi için ürün yetiştirilen o üzüm bağında değirmen taşını çeken kör bir eşek gibi dolandı durdu. Bu sırada taşkın ejderha nehrinden kurtulan Simoku gizlice Gavami Kuzey Doğu bucağına geri dönüyordu. Tam o sırada üçüncü vankların karpuz bostanındaydı. Elinde de bir karpuz vardı. Taşkın ejderha nehrinin koylarından birinde bir grup vahşi yılan balığı yaşıyordu. Yılan balıkları tam o anda esir karşılama birliğinin komutanının çürümüş cesedini yemekle meşguldüler. Altıncı ablam birlik tehlikelerin cesetlerine basıp tökezeye tökezeye ilerliyordu. Arada şimşek çakınca yağmur suyuna karışmış koyu kırmızı kanın aktığını görüyordu. Toprağın üzerinde keskin kan kokusu beyninin derinlerindeki sinirleri bir ağaç kakan gibi gagaladığından hem korkmuş hem de heyecanlanmıştı. Arada istemsiz çığlıklar atıyordu. Koşarken asmalara çarpıyordu. Asmalardaki üzüm taneleri ve yağmur damlalarını darbenin etkisiyle yere düşürüyordu. Ayakkabılarını çoktan kaybetmişti. Yalın ayak koşuyordu artık. Ayakları çamur içindeydi. Ayak tabanına taş parçaları batsa da acı hissetmiyordu. Tüm vücudu sırılsıklam olmuş, arada tökezleyip yere düştüğünden yer yerde çamura bulanmıştı. Memelerinden biri ağır yaralanmıştı. O zarif memeleri camdan yapılmış iki dilenci kasesini andırıyordu. Böylesine bir hazinenin yaralanmış olması beni çok üzdü. Geberesice Bobbit, bir at gibi atlaya sıçraya kaçmış, ardına bile bakmamıştı. Onlarca yıl sonra Güneydoğu'dan onun hakkında söylentiler taşıyan şeytani rüzgarlar esip acımızı uyandırınca derdimize dert katıldı. O köpeğin ölü mü yoksa sağ mı olduğunu sadece Tanrı biliyordu. Artık tükenme noktasına gelen altıncı ablam o güzelim üzüm bağlarının içinde bayılıverdi. Bayılmasına bayılmıştı ama duyuları daha da keskinleşmişti. Topraktaki kan kokusunu alıyor ve toprağın serinliğini hissediyordu. Asmalardan yüzüne damlayan su damlalarını hissediyordu. Nehrin kükreyişlerini ve uzaktan gelen kurbağa vıraklamalarını çok net bir şekilde duyuyordu. Vücuduna yayılan ağrıyı her bir hücresinde duyumsuyordu. Kalp bağırsa tüm gözyaşlarını kuruttu ağlamaktan. Şafağın sökmesine yakın yağmur içi sentiye dönüştü. Etrafı büyük bir sis tabakası kapladı. Şimşek pılını pıtısını toplayıp sustu. Ne yeri ne göğü aydınlatıyordu artık. Altıncı ablamın yüzüne kaotik bir karanlık çöktü. Ayağa kalkmak istedi ama vücudunun kendi emirlerini yerine getirmediğini görünce şaşkınlık içinde kala kaldı. Tüm vücudu katılaşmıştı. Sadece kalbi atıyordu. O da gönül yarısı taşıyordu. Yerle göğün arasındaki ölüm sessizliği, yere düşen yağmur damlaları ve nehrin azgın sularının çağıldamasıyla bozuluyordu. Sonra doğudan bir ateş topu yükseldi. Göğün yarısı kırmızıya boyandı. Kan gibi parlıyordu. Sonra yoğun bir sis tabakası oluşmaya başladı. Giderek daha da aşağıya iniyordu. Portakal sarısı gün ışığı üzümlerin üzerine ve altıncı ablamın vücuduna vuruyor, soğuk güneş ışınları onun bilinçsiz ve tepkisiz etine okşuyordu. Zihnindeki teker yavaş yavaş dönmeye başladı. Yukarıda uzanan gül pembesi göğe bakarken aklından binlerce şey geçti. Duygu yoğunluğundan gözleri doldu. Ağlamaya başladı. Öyle çok gözyaşı döktü ki göğsü patlayacak gibi oldu. Bobbit'in gelip kendini bulmasını dört gözle bekliyordu. Bobbit'in gittiği sahne gözünün önünden gitmiyordu bir türlü. Ama güneş üç bomba boyuna çıktığı zaman bile geri dönmedi Bobbit. Asma yapraklarını kemiren ve rengarenk bir kaplanı andıran şişmanca bir böcek, yaprağın üzerinden başını kaldırıp yeşim taşı yeşili dışkısını altıncı ablamın yüzüne bırakıverdi. Altıncı ablam bundan çok iğrendi ve ölesiye korktu. Avluda asma yetiştirmemekle ilgili bir atasözünü hatırladı birden. Üzüm kaplanı. Bu renkli ve şişman böcek. Bir kadına ilişkiye girebilir ve onunla ilişkiye giren kadın üzüm gebeliği yaşar. Dipnot. Moğol gebelik. Bunu ablamın aklına annem sokmuştu. Annem ne zaman üzüm kaplanlarından bahsetse sanki üzüm kaplanları karşısındaymışçasına ciddi bir ifade takınırdı. Bir keresinde üzüm kaplanı ile ilişkiye girmiş genç bir kadının karnının davul gibi şiştiğini anlatmıştı. Üzüm kaplanının dokunaşları kadının burun deliklerinden sarkıyormuş. Bunu duyan ablalarım korkmuş, civcivler gibi birbirlerine sokulmuşlardı. Üzüm kaplanı lütfeden bakışlarla altıncı ablamı süzüp şişindi. Kuyruğunu sıçacakmış gibi aralayınca ablam ağzını sımsıkı kapatıp gıkını bile çıkarmadı. Sinsi güneş ışınları yerden buhar çıkarıyordu. Asmaların altından havalanan buharlar buhardan bir kafes oluşturuyordu. Altıncı ablam su gibi terliyordu. Öyle terledi ki sanki vücudundaki tüm sıvılar buhar oldu. Vücudu yavaş yavaş bilincine geri kavuşunca mutlu bir şaşkınlık duydu. Sonunda asma dallarına tutunup ayağa kalkabildi. Altıncı ablam çaresiz bir arayışa başladı. Bobbit'ini arıyordu. Onu 7 gün 7 gece aradı. Acıkınca yabani otlar yiyor, susayınca derelerden su içiyordu. Üzüm kaplanlarının tacizine uğrama riski altında üzüm bağlarında dolandı durdu. Çalılara takılan giysisi parçalandı. Ayak tabanları kan topladı. Sivrisineklerin ısırdığı vücudu şişti. Saçı başı dağıldı. Gözleri donuklaştı, yüzü de şişti. Böylece çirkin bir vahşiye dönüştü. Arayışının 8. akşamı umudunu yitirdi. Bağların hemen dışından gelen çürümüş ceset kokusundan kusmamak için kendini zor tutuyordu. Kırmızı güneş, batıdaki coşkun bulutların arasında onları tutuşturmak istermiş gibi daldı. Ama sonunda bulutlar tarafından yutuldu. Hava iyice durgunlaştı. Nefes bile alınamıyordu. Tatarcıkların ablamın yüzüne doğru hücum etmesi yağmur yağacağı anlamına geliyordu. Allak bullak olmuş ablam köyün yakınlarına yaklaşmıştı. Köyün dışında 3 odalı ıssız bir ev vardı. Akşamın loş ışıkları ablamın içini ısıtıyordu. Ablam bu ıssız evle ilgili pek çok hikaye dinlemişti. Hayalet hikayeleri, korsan hikayeleri, atlı süvari hikayeleri, ne isterseniz vardı. Ablamın zihni bu hikayelerle dolup taşıyordu. Ablam gaz yağlambasının titrek ışığı altında oturmuş, pamuk ipliği eğiren yaşlı bir kadın görmeyi umut ediyordu. Saçı ağarmış, gözünün feri kaçmış, dişleri dökülmüş, elleri çalı çırpı gibi kurumuş, yavaş iş gören ve iyi kalpli yaşlı bir kadın. Böyle bir kadıncağız ablama bir kase buğday lapası kaynatabilirdi. Ablam işte bunları düşünürken bir çıkırık sesi duyup lapanın kokusunu bile aldı. Kapıyı çaldı. Hikayelerde anlatıldığı gibi dilini çıkarıp pencerenin kağıt kaplamasını yalayarak açtığı delikten içeride neler olup bittiğini öğrenmek için gizlice içeriği gözetlemedi. Doğruca kapıyı çaldı. İçeriden bir püf sesi geldi, biri gaz yağlambasını üfleyip söndürmüştü. Ay çiçeklerin üzerindeki çekirgeler ötmeye başladı karanlıkta. Ablam kapıyı birkaç kez çaldıktan sonra içeriden bir kadının iyice bastırılmış kısık sesi yankılandı. Kim o? Teyzeciğim yardım edin diye yalvardı ablam. Kaçağım ben. İçeride uzun bir sessizlik oldu. Ablam sabırla bekledi. Kapı sonunda açılınca içeride solgun bir gölge parıldadı. Bir kadın ablamı içeriye buyur etti. Kadın çelik bir ateşleyiciyle çakmak taşı çıkardı. Bunları birbirlerine sürtünce çıkan kıvılcımlar çıraların üzerine düştü. Kadın ateşi üfleyip ateşi körükledikten sonra gaz yağlambasının fitilini yaktı. Ablam altın sarısı bir parıltının sayesinde o genç kadının esmer yüzünü ve güçlü vücudunu gördü. Kadının saçında mavi yeşil bir eşarp, ayaklarındaysa beyaz kumaştan işlemeler vardı. Ayakkabılarındaysa beyaz kumaştan işlemeler vardı. Kocasını yeni kaybettiğinin işaretiydi bunlar. Ablam birden bu kara derili kadına arasında duygusal bir bağ kurdu. Ablam daha kadının soru sormasına fırsat vermeden kendini onun önüne atıp diz çöktü. Boncuk boncuk gözyaşı döküp yalvarmaya başladı. Ablacığım acaba ne olur? Bir kase sıcak çorba içeyim, 7 gündür ağzıma bir lokma bir şey girmedi. Kara derili kadın ince kaşlarını şaşkınlıkla yukarıya kaldırınca yüzü hafif bir esintinin bir göletin yüzeyini dalgalandırması gibi dalga dalga şefkat ve merhamet kırışıklıklarıyla doldu uzun süre. Tencereye su koyup sobanın içine biraz daha odun attı. Birkaç parça giysi çıkarıp üstün başın kirlenmiş, üzerini değiştir dedi ablama. Ablamın üzerindekiler tel tel olmuştu çoktan. Neredeyse çıplak sayılırdı. Ablamın yırtık pırtık giysilerinin altından görülen yaralarla kaplı kirli vücudu her şeye rağmen yine de çok göz alıcıydı. Kadını en kıskandıran ve uzun uzun baktıran şey elbette ki ablamın değerli bir porseleni andıran güzel memeleri oldu. Kadının bakışları ablamı utandırmakla kalmayıp korkuttu da biraz. Ablam ardına dönüp üzerine büyük gelen küf kokulu iki parçalı bir erkek giysisini geçirdi telaşla. Kadın sobanın yanına oturdu. Sobadan çıkan alevler yüzüne vuruyordu. Ablam o kara derili kadının dipsiz gözlerinde pek çok sırrın saklı olduğunu sezdi. Ablam kaynar çorbayı içerken başına gelenleri hiç çekinmeden kadına anlatmaya koyuldu. Sıra 7 gün 7 gecedir kocasını aradığını anlatmaya gelince ağlamaya başladı. Gözyaşları çorba kasesinin içine dökülüyordu. Ablamın hikayesinden etkilenen kadının da gözleri doldu, nefesi daraldı. Elinde ateşi karıştırmak için kullandığı sopayı çevirdi durdu sayısız kez. Dışarıda hastalıklı bir yağmur yağmaya başladı yine. Ceset kokusu taşıyan soğuk rüzgarlar esti içeriye kapının aralığından. Gaz yağlambası sönünce odanın içine tuhaf bir koku doldu. Sobanın ateşinden çıkan koyu kırmızı zayıf ışıltılar kadının ağzındaki solgun ve beyaz dişleri aydınlatıyordu. Ablamın aklına tilkiler geldi birden. Yoksa bu kadın bir tilki perisi olabilir miydi? Tilkiden insana dönüşmüş bir kadın. Köyün dışında bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde kurulmuş bir ev. Fırtınalı bir gece ve yalnız bir sığınmacı. Bir tilki perisi için eşi benzeri bulunmaz bir ortam. Ablam işte böyle şeyler düşünmeye başlayınca kadının burun kemerinin sanki gri bir plastik gibi çekilerek uzadığını fark etti. Yüz hatları giderek bulanıklaşmaya başlıyordu. Kadının pürüzsüz cildi birden golden retriever gibi kabarık tüylerle kaplanmıştı. Ablam neredeyse korkudan çığlığı basmak üzereydi. Kadın içini çekip geç oldu yatalım artık dedi. Sonra ayağa kalkıp duvarın kenarındaki düz bir saman yığını işaret ederek bir gecelik idare ediver artık kız kardeş dedi. Ablam kendini saman yığının içine atınca içini sonsuz bir mutluluk kapladı. Hiçbir saten ya da ipekli bu samanlar kadar rahat değildi gözünde. Çok geçmeden uykuya daldı. Ablam ertesi sabah uyanınca o kadını kapının eşiğinde şaşkın şaşkın otururken buldu. Kadının üzerinde büyük bir yağmurluk ve başında büyük bir hasır şapka vardı. Bu haliyle nehir kenarında balık tutan bir balıkçıyı andırıyordu. Ablama belli belirsiz tebessüm edip kalktın mı dedi. Ablam geç kalktığından ötürü utandı. Hadi dedi kadın gidelim. Sana bir şey göstereceğim. Konuşmasını bitirince hemen harekete geçti. Yürürken ardına bile bakmadı. Ablam onun bir tilki olduğundan şüphe etse de yine de onu takip etti. Kadının elinden biraz açılınca hemen vahşi doğa başlıyordu. Ekinlerin deli gibi büyüdüğü bir mevsimdi. Kadın hızlı ve büyük adımlarla yürüyordu. Önce tarlaları, sonra üzüm bağlarını geçip ardından da karışık ağaçların ve çalıların olduğu ormana girdiler. Burası engebeli dağlık bir yerdi. Tepelerin sırtları küçük beyaz çiçeklerle kaplıydı. Ablam o sırada çiçek ve ağaçlara bakacak bir ruh halinde değildi. Aklı allak bullaktı. Yine kadının bir tilki olup olmadığından şüphe etmeye başladı. Hatta kenevir yağmurluğunun arkasında kabarmış olan kuyruğunu bile gördü. Dağın tepesine çıktıklarında ablam önlerinde gri mavi Bohai denizinin uzandığını fark etti. Dağ sırtını andıran dalgalar birbiri ardına sahile vuruyordu. Sahilin hemen dışında güzelim üzüm bağları uzanıyordu. Ablam denizi görünce çok şaşırdı. Denizin böyle bir şey olduğunu hiç düşünmemişti ama denizin böyle bir şey olduğunu kabullendi. Kadın ablamın daha fazla düşüncelere dalmasına fırsat vermeden hızla yürümeye başladı yine. Dağın tepesinin içlerine doğru çalılıkların arasında gizlenmiş bir mağaraya vardılar. Mağaranın içinden çürümüş balık kokusunu andıran pis bir koku geliyordu. Burası tilkinin yuvası olmalı diye düşündü ablam. Kadın ablama mağaraya girmesini işaret etti. Ablam yüreği ağzına giriverdi mağaranın içine. Mağaranın içinde bacağından yaralanmış olan Babit gizleniyordu. Karı koca birbirlerini görünce doğal olarak şaşkınlık dolu bir sevince boğuldular. Ama bunu takiben hiç de hoş olmayan bir şeyler oldu. Kadın ablam ve kocasına sarıldığı sırada arkalarından 3 tane el bombası girdi mağaraya. Üçü de patlamada öldü. Bu mağara büyük bir mağara değildi. El bombalarını atanlar mağaranın ağzını kapatınca mağara üçüne mezar oldu. Ayrım sonu sayfa 995.